Ayrım 10. Ağaç şarkı söyleyince. Stratis Havyaras. Sayfa 116. 18. Bir sandal dolusu çiçek. Angelica çam ormanından geri döndüğünde sağlığı iyileşmek yerine kötüleşmişti. Doktor ona yardımcı olacak bir şey yapamayacağını söyledi ve birkaç hafta sonra Lemonya ile buluşmadan dönen Aris, not defterimi bana geri verdi. Lemonya istersen bu gece ölüyü beklemeye gidebileceğini söyledi. Gözlerime bakamıyordu, dönüp merdivenlerden inerken cenaze yarın öğleden sonra kaldırılacak dedi. Sen delirdin mi diye bağırdım ama yanıt veren olmadı. Oturdum ve Angelica'nın yüzünü anımsamaya çalıştım. Onun gülümsediğini gördüm. Dişlerinin beyaz çakılları, yüzünde ve boynundaki damarlardaki mavi denizi. Sonra onu ölü olarak düşünmek istedim ama gözleri ve dudakları kapanmıyordu, sesi susmuyordu. Sonra yüzünün ve vücudunun çevresindeki çiçekleri gördüm ama yüzü ve vücudu yoktu. Rahip göğsünün üzerine bir haç koydu ama haç tabutun dibine indi. Tabut küçük bir sandaldı. Ona annesi öldükten sonra masallar anlatan ve ninniler söyleyen 3 yaşlı kadın şimdi ağlıyorlardı, aklaşmış saçları omuzlarının üzerinde sallanarak. Ama sandal, haç ve çiçekler dışında boştu, çiçekler sıcak havada soldukça kokuları keskinleşiyordu. ''Kimin ölüsünün beklenmesi, kimin cenazesi?'' diye bağırdım Alice köşeyi dönerken ama yanıt vermedi. ''Sen delisin'' dedim. Yerimden kalkıp denize gittim ve deniz kabardı, geri çekildi. Küçük körfezin dibinde kırışmış ve kurumuş kabuğunu bıraktı sadece. Dağın rengi. Yazın sonuna garip bir olay damgasını vurdu. Angelica'nın ölümünden birkaç gün sonra güneş ve gök sapsarı kesildi ve ışık bir sülfür bulutu arasından süzülüyormuş gibi oldu. İnsanlar, evler, yollar, deniz bile sarı görünüyordu. Hatta gölgelerimiz sarının üstüne daha koyu sarı konmuş gibiydi. Kendi karanlığı da sarıya, derin, derin altın sarısına. Dönünce kör şarkıcı dehşete düştü. Kasabada kimse ne olduğunu açıklayamadı. Doktor bu sarı ışık hep kalacak mı diye düşünüyordu ve kalacaksa bu yaşamlarımızı nasıl etkileyecekti? Bana sorarsanız, insanlar daha yavaş bir ritim ile hareket etmeye ve akıllarında başka şey varmış gibi daha az konuşmaya başlamışlardı bile. Sonra kem gözlü Barbarotas, sarı ışığın gördüğü en korkunç işaret olduğunu söyleyerek dünyanın sonunun geldiğini bildirdi. Sonra kuzenim Aris başka bir sav ileri sürdü. Bizim bölgemizin haritada daima sarı renkte gösterildiğini anımsadı ve bahse girerim ki her bölge harita üzerinde o denli uzun yıllar gösterildiği rengi alır dedi. Buna göre kuzey bölge pembe, orta bölge beş, batı bölgesi leylak rengi, güney bölgesi yeşil ve adalar beyazdı. Bu ilginç bir savdı ama inandırıcı değildi. Komşuların çoğu Aris'le alay ettiler ve Barbarotas'ın savının onunkinden daha çok ihtimal dahilinde olduğunu söylediler. Haklı olduğunu kanıtlamak için Aris güneye gitmeye karar verdi. Annesi olan teyzem bu kararı onaylamadı ama yatakta hasta yatan babası Aris'in savını kanıtlamak zorunda olduğunu, onun için gitmesi gerektiğini söyledi. Aris çantasına yedek çamaşır koyarak tamam dedi. Filipos ile ben onu geçirmek için tarlalara kadar gitmeye karar verdik. Evden çıkarken teyzem, güneyin renginin ne olduğunu bilmiyorum ama dağın rengini biliyorum dedi ve seni uyarıyorum. Dağın rengi kırmızıdır, dağa gitme sakın. Filipos ile birlikte Aris'i tarlalara kadar götürdük. Bir yamaca oturup baktığımızda onun dağ patikasının yolunu tuttuğunu, sarı otların ve dikenlerin arasında kaybolduğunu gördük. Babam için saklanacak yer. Dönüşte büyükannemin tarlasından geçerken, Filipos ile ben babamın saklandığı yerin hala durup durmadığını görmek için durduk. 3 yıldan az bir zaman önce buğdaylar başak verirken 3'e 6 bir delik kazmıştım. Düşman ve muhbirler peşine düştükleri zaman babam saklansın diye. Çok iyi kazmıştım ve üzerini dallar, yapraklar ve toprakla örtmüş ve kamuflaj için üzerine buğday dikmiştim. Babam orasını bulamamıştı. Kolayca bulamadıktan sonra ne faydası var demişti. Öte yandan haklı olabilirsin. Kolayca bulsam saklanacak güvenli bir yer olmaz. Bunu düşündüğüne sevinmiştim ama girip çıkabileceği bir delik bırakmadığım için utanmıştım. Sonunda tepesinin bir bölümünü kaldırmış ve içine girip uzandığında deliğin tam boyunda olduğunu görmüştü. Filipos ile ben o yeri bulamadık. Ya üstü çöküp bütün deliği kapatmıştı ya da sağlam durup deliği gerektiği gibi örtüp korumuştu. benden bile, yeryüzünün altında, bir zamanlar içinde babamı sakladığı bir su balonu gibi ve hala babamın nefesiyle dolu olarak. 20. Uçurtma yapanlar ve bisküvi yiyenler. Pazar günü öğleden sonra büyükannem Filisfos, Filipos ve beni eve çağırdı ve her birimize bir bisküvi verdi. Bunu size ağzınızı oyalaması için veriyorum ki bir an olsun lafımı kesmeden beni dinleyin. Bunları nereden buldun büyükanne? Döndü ve bodruma giden kapıyı açtı. Yukarı gelin, hepsi burada dedi. 35 yaşlarında uzun boylu sakallı bir adam bize doğru geldi ve evet, ben hiçim. Bana hiç diyebilirsiniz dedi. Sakalı, vücudundan yayılan koku ve giysileri ne olduğu hakkında kuşku bırakmıyordu. Silahı var mı diye çevresinde dolandık. Oturun ve dinleyin dedi büyükannem. Kendine hiç diye hitap edilmesini isteyen adam, önce bir soruyla başlayayım dedi. İçinizden kaçı uçurtma yapmasını biliyor? Üçümüz de ellerimizi kaldırdık. Ben, yıldız biçiminde uçurtmalar dedim. İçinizden kaçı sır saklayabilir diye sordu hiç. Büyükannem, üçü de, yoksa kulaklarını koparırım dedi. Güzel dedi hiç. Uçurtma yapanlar ve sır saklayanlar bisküvi yemelidir. Ellerimizi çırptık. Şşt, güzel dedi hiç. Dinleyin, sizden yapabileceğiniz en büyük uçurtmayı, ister yıldız biçiminde ister ay ama en büyük uçurtmayı yapmanızı istiyorum. Diyelim ki çapı 4 adım olsun. Ne büyüklükte istersen dedi Filisfos. İstediğim büyüklükte olur ama bize kağıt ve ip lazım dedi Filipos. Ben kağıdı ve ipi getiririm. Siz de iskeleti için kuru saz sapı bulun. Ya yapıştırıcı diye sordum. Kağıdı çerçeveye ve ipe yapıştırmak için yapıştırıcı gerekli. Haklısın dedi hiç. Ama bugünlerde yapıştırıcı nerede bulunur? Bisküvilerden iyi yapıştırıcı yapılır dedi Filisfos. Adının hiç olduğunu söyleyen adam şaka yapıyoruz sandı. Onun için Filisfos açıkladı. Bisküvileri çiğneyerek hamur haline getirebiliriz. Kuruması uzun sürer ama kuruyunca zamp gibi tutar. Hiç gülümsedi. Bisküvileri ağzınıza aldıktan sonra tekrar tükürmeye dayanabilir misiniz? Eğer bir kutu bisküvimiz olursa uçurtma için yeteri kadarını tükürebiliriz diye vaat etti Filisfos. Bisküvi harekatı. Ertesi sabah büyükannem bize bir paket kırmızı kağıt, bir yumak paraşüt ipi ve yarım kutu bisküvi verdi. Kutunun öbür yarısını uçurtmayı bitirince vereceğim dedi. İşe büyükannemin çitinden 3 saz sapı çıkararak başladık. Sazları temizledik, istediğimiz boyda kestik, ortadan birbirine bağlayarak yıldız biçiminde bir iskelet yaptık. Uçları birbirine eşit mesafede yaydık ve iple çevreledik. Yıldız kusursuz bir altıgen olmuştu. Her iki bisküviden birini un yapıştırıcısı yapmak için kullandık. Kuyruğunun 16 adım olması gerekliydi. Kağıtları gereken ölçüde kestik. Kuyruk içinde kağıtları üst üste koyarak makasla şeritler kestik ve kuyruğa başladık. Sakal, yani uçurtmanın ortasına, oradan 2 üst köşeye bağlanan ipler için aynı metodu kullandık. Sakalı gerdik ve uçurtmanın tepesine paraşüt ipinin ucunu bağladık. Öğleye doğru zamp kurumuştu ve bisküvi kutusu boşalmıştı. Uçurtma kocamandı ve çekişi müthişti. Alçaktan uçurttuğumuz zaman bile yerinde tutabilmek için birimizin asılması yetmiyordu. Hiç geri kalan bisküvilerle göründü ve bize uçurtmanın ipinin tümünü bırakmamamızı tembih etti. Biz uçurtmayı indirdik ve eve girdik. İşte bisküvilerin gerisi. Sizin uçurtmayı alıp sahile inmenizi ve güneş batıncaya kadar beklemenizi istiyorum. Güneybatı rüzgarı yön değiştirip kuzeyden esmeye başlarsa, her öğleden sonra olduğu gibi uçurtmanızı uçurup küçük balıkçı kayıklarından birine bineceksiniz. Rüzgar yeterli derecede güçlü ise, kürek çekmenize bile gerek kalmadan rüzgar uçurtmanızı iter, uçurtma da sizi mayın tarlasına götürür. Mayın tarlası mı demişti, inanmaz gözlerle birbirimize, sonra da büyükanneme baktık. Korkmayın dedi hiç, mayınlar oldukça derinde, sizin mayına çarpmanız tehlikesi yok, şimdi dinleyin. Rüzgar çok kuvvetliyse kayığı yavaşlatmak için kürekleri kullanmanız gerekebilir, yoksa beton gemilere dek sürüklenirsiniz. Eğer herhangi bir nedenle kayığı kontrol edemezseniz, bırakın uçurtma gitsin, her şey yolunda giderse, mayın tarlasına varınca bir dizi halinde yüzen kırmızı teneke kutulara bakın. İçlerinden birinin yeşile boyanmış olduğunu göreceksiniz. Uçurtmanın ipinin ucunu o kutunun altındaki kancaya bağlayın ve mümkün olan süratle sahile dönün. Kimseye bir kelime söylemeden eve gidin. Bunu yapabilir misiniz? Oldukça kolay görünüyordu ama mantıklı gelmiyordu. Bir kez daha büyükanneme baktık. Tamam dedi hiç. Bunu neden yapmak istediğimizi anlatacağım. Siz sahile dönünceye kadar hava kararmış olacak ve düşman uçurtmayı pek göremeyecek. Ama yarın sabah beton gemilerdeki herkes onu görecek ve anlayacaklar bizim moralimizin yüksek olduğunu. Ya biz yeşil kutuya varmadan devriye botu gelirse? Amacınızın uçurtmayı beton gemilere götürüp karşılığında ekmek istemek olduğunu söylersiniz. Ya bize inanmazlarsa? O zaman uçurtmayı onlara armağan olarak verip eve dönersiniz. Filisfos, bizden kuşkulanırlarsa hapse atarlar, dedi. Onlar ne derlerse desinler, siz ekmek istemeye devam edin. Ayrıntıların bir kez daha üstünden gittik ve en önemlilerini ezberlemeye çalıştık. Kuzey rüzgarı, güneşin batması, hızımız, yeşil teneke kutu, ekmek, ekmek, ekmek ve kimseye hiç, uçurtma ve bisküviler hakkında tek söz söylememek. Kıyamet günü. Rüzgar değişti, bütün öğleden sonra kuvvet topladı ve uygun kaldı. Uçurtmayı uçurduk. Baktık ki çekişi gereksinimiz olandan fazla, onun için kürekleri suya batırıp hareketsiz tutarak kayığın hızını yavaşlattık. Rüzgar bizi neredeyse doğruca yeşil kutuya götürdü. Kutuya uçurtma ipinin ucunu tam zamanında bağladık. 5 dakika daha geç kalsaydık, kırmızı ile yeşili ayırt edemeyecek kadar karanlık olacaktı. Kürekleri asılıp sahile gelirken uçurtmanın teneke kutuyu gemilere doğru çektiğini gördük ve bunun garip olduğunu düşündük. Çünkü her mayın denizin dibinde bir kazığa bağlıydı. Sahilde çakıl taşlarının üzerine oturmuş köpeği ile konuşan ihtiyar kör müzisyenden başka kimse yoktu. Yanından hızla geçerken yüzünü bize çevirdi ve beyaz gözleriyle bizi izledi. İlk evleri geçiyorduk ki göğü kaplayan ve kasabayı beyaz bir ışıkla aydınlatan bir parıltı gördük. Sonra denizden gelen bir rüzgar sağanağı hissettik ve bir patlama duyduk. Patlamayı gök gürültüsünü andıran yansıması izledi. Çevremize ağır bir moloz yağmuru yağmaya başladı ve küçük bir köprünün altına sığındık. O anda bir başka parıltı, bir başka şiddetli rüzgar, bir başka patlama. Bir daha, bir daha ve ara sıra birkaç patlama birden. İri çelik ve beton parçaları tepemizden yağıyordu. Her rüzgar sağanağı siyah duman bulutları getiriyordu. Gök kıvrılan alevlerle parlıyordu. Ve parlayan alevlerin ışığında beton gemilerden duman sütunlarının yükseldiğini gördük. Filipos titreyerek, belki bundan sonra savaş biter dedi. Filisfos sağlam gözünü ovuşturarak, belki de dünyanın sonu gelmiştir dedi. Karmaşa ve korku. Ne oldu? Kimse bilmiyor sanırım denizaltılar. İmkansız. Neden olmasın? Çünkü körfezin ağzını delikli tellerle kapadılar ve gemileri mayınlar koruyor. Ne oluyor? Belki de bir kaza. Deniz hala yanıyor. Gecenin ortasında gazeteni okuyabilirsin ışığında. Gazeten var mı? Bizim bütün camlar kırıldı. Bizimkiler de. Köpeğim bütün öğleden sonra uludu. Şaşmamak gerekir. Maria, çocuklar nerede? Radyo bir şey söyledi mi? Eğer müttefikler sabaha kadar gelmezse toplu kurşuna dizmeler olabilir. Acaba dağlara kaçalım mı? Domuzlar bütün kasabayı yakarlar. En iyisi içeri girip kapıları kilitleyelim. Işığı söndür. Küçük tekir bir kedi yavrusu gördün mü? Ne? Sen. Maria. Çocuklar. Bir saat bile geçmeden askerlerle dolu düşman tankları ve kamyonları kasabayı çevirdiler. Hiç kimsenin girmesine çıkmasına izin yoktu. 24 saat sokağa çıkma yasağı ve evlerin aranması. Gelişi güzel kurşunlama. Hayır, biz kuşkulu kimseyi görmedik. Görmedik efendim, deyin. Görmedik efendim. Tamam, hepsini toplayın. Lütfen beni götürmeyin. Ben yasalara saygılı bir yurttaşım. Benim küçük çocuklarım ve hasta bir annem var. Götürün. Maria, nereye? Nereye? Müttefikler olmalı. Neden müttefikler? Söylüyorum sana, yarın sabah işgal başlayacak. Gemiler, uçaklar, tanklar. Neden müttefikler? Sizin dağ savaşçılarınız domuzlara ders vermiş olamaz mı? Şşş, yaşasın dağ savaşçıları. Sus. Cehennem ateşi. Patlamalar körfezdeki bütün balıkları öldürmüştü. Ve denizin yüzündeki yangın 3 gün daha sürünce beton gemilerin denizcilerinin cesetleri sahile vurdu. Yanık, kararmış, parçalanmış. Düşman cesetleri topladı ve gömdü. Biz de balıkları topladık ama hepsi de gaza bulanmıştı ve hepsini denize geri atmamız gerekti. Ayrıca çuvallarla un bulduk ama yenmeyecek kadar fazla yağ ve tuza bulanmıştı. Tutuklamalar, sorgular oldu. Sonra kumandan uyardı. Gerçek sabotajcılar ortaya çıkmazsa 50 kasabalı kurşuna dizilecekti. Muhbirler, kumandanın kasabayı yakmayı, ahaliyi öldürmeyi ya da buradan sürmeyi planladığı söylentisini yaydılar. Bir hafta geçti. Mühlet tamamlanınca düşman kasabamızdan 30 erkeği taş ocağına götürdü. Kasabanın yakılacağı söylentisi bir hafta daha sürdü. Sonunda kumandan ya kasaba ya geri kalan 20 kişi diye ilan etti ve bizden seçimimizi yapmamızı istedi. Reddettik ve ertesi sabah 20 kişi daha taş ocağına götürüldü. Deniz kıyısında yürürken uçurtmamızın kalan parçalarını gördüm. Yarı yanmış, rengi atmış kağıt parçaları, bölünmüş kuru saz çubuklar, kopuk ipler. Gök kurşuni, deniz siyahtı. Ortada beton gemileri kalmamıştı. Üşüdüm. Eve giderken bir gitar sesi duydum ve durdum. Müzik harap bir evden geliyordu. Yaklaştım ve yarı yıkılmış bir duvarın arkasından baktım ve kör adamı gördüm. Yüzünü yavaş yavaş bana doğru döndü ve boş gözlerini bana dikti. Küçük köpeği bana doğru inledi. Kör adam köpeğini okşamaya, gitarını çalmaya ve konuşmaya başladı. Deniz sarıydı ve deniz bitkisi kadar yeşil bir duba dalgaların arasında parlıyordu. Bitki doğruca yıldızın gittiği yere doğru gitti. Bitkinin altında, deniz yüzeyinin altında cehennem ateşi, duman ve fırtına da gitti. Demirin içinde hapsolmuş. İhtiyar şarkıcı ölür. Ertesi sabah ihtiyar şarkıcının ölüsü harap evde bulundu. Hala oturuyordu. Gözleri açıktı. Boşluk doluydu. Ağzı hala açıktı. İçinde şarkı hala yankılanıyordu ağzının karanlığında. Elleri dizlerinin üzerindeydi. Gitarı yerdeydi. Köpek gitarın üzerine oturmuş, uluyordu. Filisfos, Filipos, ben ve başka çocuklar ellerimiz ceplerimizde rüzgara yaslanıp seyretmeye koyulduk. Biz hala yaşıyorduk, yaşıyor gibiydik. Sağ kemiklerimiz gevreklerimizle kaplanmıştı ve karınlarımız şiş ve boştu. Kirliydik, hastalıklıydık, yaralıydık. Giysilerimiz parçalanıyordu, paçavralar dikişlerle tutturulmuştu. Derimiz çatlayınca bir daha iyi olmuyordu. Islık çalan rüzgara karşı sessiz, ellerimiz ceplerimizde, çöp vagonunun ihtiyar şarkıcıyı kasaba dışına taşımasını seyrettik. Cesedi çöplerin üzerinde yatıyordu ve köpek arkasından koşuyordu. Köpek, ebedi yas tutucu. Yine ilkbahar. Dağların tepeleri karla kaplıydı. Dağ savaşçıları dağlardan mağaralara inerek yiyecek ve silah için düşmanı taciz etmeye başladılar. Yamaçlarda artan ateşler, geceleri dağın çevresinde ışıldayan ateşler dağ savaşçıları tarafından yakılıyordu. Yine bahar geldi, en azından bir yaz daha dediğini duydum birinin. Döndüm ama sesin nereden geldiğini anlayamadım. Filisfos ile Filipos tek kelime bile duymamışlardı. Yine bahar geldi, en azından bir yaz daha dedim. Yamaçta pırıldayan küçük bir ateş gördük ve ısınmak için ellerimizi uzattık. 10. ayrımın sonu, sayfa 126.